Ateş Yakmak, Jack London.
Ayrım 11.
Weatherby politika üzerine ateşli söylevler vermeye bayılıyordu. O zamana dek kesesini doldurmaktan başka bir şeyle ilgilenmemiş ve toplumsal sorunlara sırt çevirmiş olan Cuthbert ise bu söylevlere hiç aldırmıyor ya da hınzırca laflar yumurtlayarak konuyu geçiştiriyordu. Ama katip düşüncelerin böylesine özlü bir biçimde dile getirilmesindeki inceliği kavrayamayacak kadar kafasızdı. Eşsiz özdeyişlerinin anlaşılamaması sanat tutkunu Cuthbert'i hop oturtup hop kaldırtıyordu. Tumturaklı laflarla türlü türlü diller dökerek milletin gözünü kamaştırmaya alıştığı için kendisine kulak verecek tek bir kişinin bile bulunmayışına içerliyor, iyice çileden çıkarak kas kafalı arkadaşının başının etini yiyordu. Biricik ortak noktaları aynı serüvene atılmış birer canlı yaratık oluşlarıydı. Kafa dengi değillerdi hiç. Weatherby masa başında ömür tüketmiş bir katipti. Cuthbert ise sanat konusunda az buçuk bilgi sahibiydi. Yağlı boya tablolar yapmıştı. Ayrıca az çok yazıp çiziktirmişliği de vardı. Biri kendini centilmen sayan bir alt tabaka insanı, öbürü ise kendisini doğuştan centilmen sanan bir soyluydu. Bundan da bir insanın daha gerçek dostluğu bilmeden centilmen sayılabileceği sonucuna varılabilir. Biri ne denli sanat tutkunuysa, öbürü de o denli zevk düşkünüydü. O ince mi ince duyarlılığıyla dahi sanatçı, çoğu uyduruk gönül serüvenlerini tiksintiyle karşılayarak yerin dibine batırıyor, arkadaşının kaba saba, pasaklı, kara cahil, pislik içinde yüzen domuzların yanına yaraşır hayvan herifin biri olduğunu düşünüyordu. Bu düşüncesini onun yüzüne karşı açık açık söyleyince kendisinin de aklı bir karış havada Orostopol'un biri olduğu karşılığını aldı. Bunun ne demeye geldiğini kendisi de doğru dürüst bilmemekle birlikte derdini anlatmaya yettiğini sezinliyordu. Zaten aslına bakılırsa önemli olan da lafın altında kalmamasıydı. Weatherby bir takım şarkılar vardı ki diline dolamıştı. Habire söyleyip duruyordu. Boston hırsızı ya da yakışıklı muçoyu dilinden düşürmez olmuştu. Bitmek bilmeyen bu şarkılar Cuthbert'in canına tak etmişti artık. Öfkesinden köpürüyor, soluğu dışarıda alıyordu. Gel gelelim bu soğukta kaçacak doğru dürüst yer de yoktu. Dışarının dondurucu soğuğu dayanılacak gibi değildi. Üstelik kulübe avuç içi kadar bir yerdi zaten. Şilteler, soba, masa ve daha bir yığın ıvır zıvırla tıklım tıklım dolu olan bu yerde birinin varlığı diğerine fazla geliyor, birbirlerinin gözüne batıyorlardı. Günden güne suskunlaştılar. Bir kıyıya çekilip kös kös oturmaya başladılar. Kimi zaman gözlerde yalazlığını veren bir kıvılcım ya da dudakların anlamlı bir kıvrılışı ikisine de yalnız olmadıklarını anımsatıyordu. Ama yine de birbirlerinin varlığını görmezlikten gelmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Tanrı'nın ötekini niçin yarattığı sorusu ikisinin de kafasını kurcalayıp duruyordu. Günlerini hiçbir iş yapmaksızın geçirmek zamanı çekilmez bir yük haline getiriyordu. Böylece tembelleştikçe tembelleştiler. Üstlerine bir miskinlik çöktü. Kendilerini iyice kapıp koyverdiler. Büyük bir uyuşukluğa gömüldüler. Ufak tefek bir iş için parmaklarını kımıldatmak düşüncesi bile canlarını sıkmaya yetiyordu. Bir gün sabah kahvaltısını hazırlama sırası Weatherby'deydi. Arkadaşı horul horul horuldaya dursun, o battaniyelerin arasından sıyrılıp kalktı. Önce lambayı, sonra da ateşi yaktı. Kapkacak kas katı buz kesilmişti. Yıkanmak için kulübede damla su yoktu. Buzlar çözülsün diye beklerken birkaç dilim domuz yağı kesti. Sonra da ekmek için hamur yoğurmaya başladı. O sırada Cuthbert gözlerini aralamış, sezdirmeden onu gözetlemekteydi. Derken ikisi de bağırıp çağırmaya, birbirlerine verip veriştirmeye başladı. Sonunda her biri kendi yemeğini kendi yapmaya karar verdi. Bir hafta sonra Cuthbert sabahları elini yüzünü yıkama alışkanlığına son verdi. Ama yemek pişirmekten geri kalmıyor, pişirdiklerini iştahla gövdeye indiriyordu. Weatherby kıs kıs gülüyordu onun bu durumuna. Bir iki derken her türlü yıkama işine büsbütün son verdiler. Şeker ve diğer başka ötebirilerin dibine darı ekildikçe ikisi de paylarına el uzatıldığını, haksızlığa uğradığını ileri sürerek can boğazdan gelir deyip oburca tıkınmaya başladılar. Bu oburluk yarışından yalnızca yiyecekler değil, kendileri de zararlı çıkıyordu. Sebzesizlik ve hareketsizlik ikisini de kansız bırakmış, vücutları morarıp yara bere içinde kalmıştı. Ama bütün bunlar vız geliyordu onlara. Çok geçmeden kaslarında ve eklem yerlerinde şişlikler belirdi. Derileri karardı, ağızlarının içi, diş etleri, dudakları bembeyaz kesildi. Çektikleri acılar karşısında el ele verip birbirlerine merhem olacakları yerde, skorbut hastalığının yeni bir belirtisi birinde baş gösterdi mi, öbürü oh olsun dercesine bakıyordu. Giderek kendilerini iyice kapıp koyverdiler. Dış görünüşlerine boş verir oldular. Kulübe kulübelikten çıkmıştı artık. Köpek bağlansa durmazdı. Yasaklarını yapmak zahmetine katlanmıyorlar, şiltelerinin altındaki çam dallarını tazelemiyorlardı. Battaniyelerine sarınıp hiç çıkmadan yan gelip yatmak istiyorlardı ya, olanaksızdı bu. Battaniyeleri korkunç soğukla baş edemeyecek kadar yetersizdi. Üstelik sobanın durmadan yanması gerekiyordu ki bunun için de odun gerekliydi. Saç sakal iyice birbirine karışıp kıtıklaştı. Üstleri başları lime limeydi. Ne var ki hiç mi hiç aldırış etmiyorlardı böyle şeylere. Hastaydılar. Hem kim görecekti ki onları? Üstelik bir parça kımıldayacak olsalar her yanları sızım sızım sızlıyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kuzey korkusu da çektikleri çilelerin üstüne tuz biber ekiyordu. Kuzey korkusu yüce soğuk ile büyük sessizliğin çocuğuydu. Güneşin güney ufuklarının ardında silinip gittiği o karanlık Aralık ayında düşmüştü bu korku içlerine. Bundan etkilenişleri her birinin huyuna suyuna göre bir takım farklılıklar gösteriyordu. Weatherby'nin saçma sapan inançları depreşti, kulübenin yanındaki mezarlarda yatan kimlikleri belirsiz kişilerin ruhlarını çağırmak için yalvarıp yakarmaya başladı. Kendini bu işe öylesine kaptırmıştı ki dışarıdaki soğuktan kaçan ruhlar düşlerine giriyor, battaniyelerin arasında tor top olup kas katı kesilmeden önce çektikleri acıları, sıkıntıları anlatıyorlardı ona. Weatherby ruhların kendisine iyice sokulduğunu, donmuş kollarıyla vücuduna sıkı sıkıya sarıldıklarını duyar duymaz aklı başından gidip yattığı yerde büzüldükçe büzülüyor, gelecekteki olayları kulağına fısıldadıkları zaman ise korkunç çığlıklar kopararak kulübeyi çınlatıyordu. Birbirleriyle hiç konuşmadıkları için Cuthbert bütün bu olup bitenlere bir anlam veremiyordu. Ama arkadaşının beklenmedik çığlığıyla bir anda uykusundan uyanınca neye uğradığını bilemiyor, elini hemen tabancasına atıyordu. Sonra yattığı yerden doğruluyor, sinirinden zangır zangır titriyor, silahını kara basanlar içinde kıvranarak ölü gibi uyumakta olan arkadaşına doğrultup öylece oturuyordu. Cuthbert'e öyle geliyordu ki adam keçileri kaçırmak üzereydi. Bu yüzden de kendi canından kaygılanmaya başlamıştı. Kendi hastalığı ise daha da garipti. Kütükleri tek tek dizerek bu kulübeyi yapan usta kimse, çatının kirişlerine tutup bir de rüzgar gülü yerleştirmişti. Cuthbert ona ne zaman baksa yerinden kıl payı bile oynamaksızın hep güneyi gösterdiğini görüyordu. Rüzgar gülünün sürekli olarak aynı yönü göstermekte direnmesi canına yetmişti artık. Tuttu, yönünü doğuya döndürdü. Bakalım yerinden kımıldayacak mı diye uzun uzun gözledi durdu. Ama en küçük bir esinti bile yoktu ortalıkta. O zaman yeniden kuzeye çevirdi ve rüzgar esmedikçe de bir daha yerinden oynatmamaya ant içti. Ama havanın bu akıl almaz durgunluğu çılgına çeviriyordu onu. Gece yarısı ikide bir kalkıyor, rüzgar gülünün dönüp dönmediğine bakıyordu. Hani şöyle hiç değilse 10 derece olsun yerinden oynayıverse mesele kalmayacaktı. Ama dönmüyor, bir türlü dönmüyordu işte. Değişmez bir alın yazısı gibi durduğu yerde öylece duruyor, milim oynamıyordu. İmgeleme iyice çığırından çıkıp dizgin tanımaz oldu. Sonunda rüzgar gülü onun için bir fetiş olup çıktı. Kimi zaman rüzgar gülünün gösterdiği yöne doğru dalıp gidiyor, insanın içini karartan ıssız yolları düşünürken yüreğini büyük bir korku bürüyordu. Görünmeyen, bilinmeyen beyazlıkta, üzerine abanan sonsuzluğun ağırlığı altında ezildiğini duyar gibi oluyordu. Kuzey ülkesinin her şeyinde insanı ezen, allak bullak eden bir hava vardı. Issızlık ve kımıltısızlık, karanlık, dalgın, uyuklayan bir sonsuzluk, yürek atışlarının bile saygısızlık sayıldığı kutsal bir sessizlik, koynunda akıl almaz sözcüklerle dile getirilmez, korkunç bir şeyler saklıyormuş gibi görünen görkemli orman. Büyük büyük iş yerleri ve binbir türlü hayhuyuyla daha dün bırakıp geldiği uygar dünya erişilmez bir uzaklıktaymış gibi geliyordu şimdi Cuthbert'e. Kimi zaman farkında olmaksızın belli belirsiz anılar canlanıyordu gözlerinin önünde. Çarşılar, pazarlar, iğne atılsa yere düşmeyen caddeler, gece toplantıları, cicili bicili giysiler, toplumsal ilişkiler, can ciğer eş dost, o alımlı mı alımlı saygıdeğer hanımefendiler. Bütün bunlar ta yıllar öncesinde başka bir gezegende yaşanmış bulanık anılar gibiydi sanki. Ama ne olursa olsun bütün bu kuruntuların gerçek olduğu da su götürmezdi. Gözlerini kutup göklerine dikmiş, rüzgar gülünün hemen altında öylece dikilip dururken, güneyde böyle bir ülkenin var olduğuna ve şu anda orada cıvıl cıvıl bir yaşam bulunduğuna inanası gelmiyordu bir türlü. Hayır, yoktu. Güney ülkesi filan diye bir yer yoktu. Tek bir kul bile yoktu orada. Analar, oğullar yoktu. Karı kocalar, yavuklular filan yoktu. Bu kopkoyu donuk görünümüyle ufuk çizgisinin ardında uçsuz bucaksız ıssızlıklar yatıyor olmalıydı. Hatta onun da ötesinde daha da akıl almaz sonsuzlukta ıssızlıklar uzanıyor olsa gerekti. Çiçeklerin burcu burcu koktuğu, ortalığın günlük güneşlik olduğu ülkeler yoktu. İnsanların kafalarından uydurduğu çok eski cennet masallarından başka bir şey değildi bunlar. Ne batının güneş içinde yüzen aydınlık ülkeleri vardı, ne de doğunun baharat diyarları. Cennet Arkadya, ha? Püh! Kim demiş mutlu blest adaları var diye? Ha ha ha! Kahkahası kafasındaki boşluk duygusunu yok etti. Kendi sesi, bu yabancı ses, tüylerini diken diken etmişti. Güneş yoktu. Yalnızca cansız, soğuk, karanlık bir evrenin varlığını duyuruyordu her şey. Ve bu evrenin biricik yaşayanı vardı, o da kendisiydi. Peki ya Weatherby? O da kendisiyle birlikte değil miydi? Weatherby böyle anlarda varla yok arası bir yaratıktı onun gözünde. Bir kalibandı o. Unutulmuş bir suçun cezasını çekmek üzere, öncesizlikten sonrasızlığa dek kendisine zincirledikleri bir hayaletti o. Ölüler arasında ölümle koyun koyuna yaşıyordu o. Varlığının önemsizliğiyle uyuşmuş, hiçliğin içinde eriyip gitmişti. Eski çağların özlemiyle yanıp kavruluyordu. Her şeyde varlığını duyuran yücelik ürpertiyordu onu şimdi. Ne bir esinti, ne bir kımıltı. Yalnızca korkunç bir sessizlik göz alabildiğine uzanan uçsuz bucaksız beyazlık. Üzerine abanan yüksek gök, ağır sessizlik, her şey, her şey bu yüceliğin belirtisiydi. Şu rüzgar gülü, şöyle azıcık olsun kımıldasaydı, ah! Ya da yıldırım düşseydi, cayır cayır yansaydı ormanlar. Gök kubbe çökse, allak bullak olsa ortalık. Bir şey, şöyle ya da böyle bir şey olsa da ne olursa olsaydı. Ama olmuyordu işte. Her şey kötürümleşmiş, dona kalmıştı. Sessizlik büyüdükçe büyüyor, kuzey korkusu buzdan pençelerini yüreğinin ta derinliklerine batırıyordu. Bir gün tıpkı Kruzo gibi ırmağın kıyısında bir ayak izine rastladı. Bir tavşanın gevşek kar tabakası üzerinde bıraktığı silik ayak izleriydi bunlar. Derin bir oh çekti. Kuzey ülkesinde yaşam vardı demek ki. Bu yaşamı izleyecekti. Neyin nesi olduğunu anlayıp uzun uzun bakacaktı ona. Coşkun bir sevince kapıldı. Vücudundaki şişlikleri unutarak kar yığınlarının arasından ileri atıldı. Ormanın derinliklerine daldığı sırada kısacık öğlen aydınlığı silinip gitti. Ama yine de ayak izlerinin ardı sıra ilerlemekten geri durmadı. Issızlığın içinde yorgun argın yol aldı. Sonunda karların arasına umutsuzca yığıldı kaldı. Yaptığı sersemliğe sövüp saydı. Ayak izlerini kendi kafasından uydurmuştu. Bunun bir kuruntu olduğunu anladı. Gece geç vakit sürüne emekliye kulübeye döndü. Yanakları donmuş, ayakları iyice duygusuzlaşmış, her yanı uyuşmuştu.
Ayrım sonu.